Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim 15 Temmuz kahramanlarından, 15 Temmuz gazilerinden, aynı zamanda TRT'mizin gazilerinden bir tanesi Hasan Hüseyin Çakır stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Bizim medar iftarlarımızdan bir tanesiniz. 15 Temmuz'da burada canhıraç bir vaziyette evet. Hem burayı hem vatanı korumak için... Hainlerden korumak için ne gelirse elinizden yaptınız. Nasıl 15 Temmuz akşamında haber aldınız? O akşamı bize anlatabilir misiniz?
Tabii. Öncelikle ismim Hasan Hüseyin Çakır. 15 Temmuz gazisiyim. Aynı zamanda TRT gazisiyim. TRT'de gazi oldum. Burada nasip oldu. Öncelikle 15 Temmuz akşamı özel sektörde çalışıyorum. Tabii iş yerinden ayrılmadan önce F-16'ların akşam saat 9.30 sularında Ankara semalarında tabii bu şeyi gezmeleri, sonik patlamalar yapması tabii bir kuşku uyandırdı. Ama tabii bir yandan da acaba ki aklımızda darbe kesinlikle yok. İlk başta darbe gelmiyor aklımıza ama tabii bir kuşkuyla aynı zamanda da acaba bir güvenlik durumu olduğunu düşünebildim sadece o anda ama. Tabii daha sonra Gölbaşı'nda ikamet etmekteyim. Ankara Gölbaşı'nda oturuyorum. Tabii daha sonrasında evime intikal etmeye çalıştım dolmuşla. Yolda tabii insanlarda bir telaş var. Herkesin elinde telefonlarla iletişim kurmaya çalışıyor. İnsanlar bilgi almaya çalışıyor. Tabii ben de o esnada yaklaşık 10.30 civarıydı. 11'e geliyordu. O civarda evime yakın bir bölgede kısa mesafede bir market içindeydim. Marketçi bir abimle beraber konuşurken ne oluyor, ne bitiyor anlamaya çalışıyoruz. Tabii televizyonlardan İstanbul'daki köprülerin kapandığını, bir az hareketlilik olduğunu, bir terörle ilgili bir güvenlik koridoru oluşturulduğuna yönelik bu şekilde televizyonlardan takip ediyoruz. Köprüler kapanmıştı. Tabii bu tabii üzerimizde hala bir kuşku var. Ne oluyor, ne bitiyor bunu anlamaya çalışırken Gölbaşı'nda ikamet ettiğim için maalesef büyük bir patlama ve sarsıntıyla bir marketin içindeydim. Evime yakın bir bölgede bulunduğum, oturduğum caddede. Tabii bu patlamayla birlikte orada sarsıldık. Camlar çatladı, büyük bir hengame, sallantı oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu arada tabii dualar ediyorum içimden. Allah'ım diyorum yardım et. Ya Rabbim inşallah bir şey yoktur. Bu şekilde içimden. Tabii dışarıya çıkıyoruz. İnsanlar dışarıya çıkmış. Balkonlardan, pencerelerden bağıranlar, çağıranlar ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Derken tabii bunun en sonunda darbeyi gerçekleştiren, ülkemize darbe yapmaya çalışan bu vatan haini, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Özel Hareket Dairesi Başkanlığı'na, Gölbaşı'nda bulunan, attığı bombaymış. Tabii bunu orada daha sonra gelişmelerden öğreniyoruz. Yaklaşık bir yarım saat süre içerisinde tabii onu da öğreniyoruz. Tabii daha sonra evime hemen geçtim. Oradan ayrılarak bir panik halinde ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Telefonla sağa sola arıyorum, arkadaşlarımı arıyorum. Tabii televizyonları açtık ve en sonunda darbeye teşebbüs edildiğini öğreniyoruz. Tabii ailem evde yoktu. Okulların tatil dönemi olması sebebiyle tabii evliyim, eşim, üç çocuğum var. Eşim de annesi gilde olduğu için irtibat kurmaya çalıştık. Tabii onlar da çok korkmuşlardı. F-16'ların alçak geçişleri, sonik patlamaları nedeniyle Ankara'daki oturdukları bölgede. Buna istinaden tabii eşimle konuştum. Tabii daha Cumhurbaşkanımızın açıklamaları yoktu. Saat tabii gece 12 civarındaydı Cumhurbaşkanımızın açıklamaları. Daha sonra komşumuzun oğluyla beraber, babasıyla beraber, aracım yoktu. Onlarla beraber dışarıya çıkmaya karar verdik. Bayraklarımızı aldık. Evde tabii öyle bir psikolojiydi ki o kabullenemezdi. Çünkü yaşımız itibariyle ben 80'li yıllarda dünyaya geldiğim için darbe görmedik tabii, yaşamadık ama 80'li yıllarda bile darbenin olduğu yıllarda tabii dünyaya gelmişim ama yıl 2016, yaşımız itibariyle tabii tarihten, eskilerden okuduğumuz, büyüklerimizin anlattıklarına göre darbeleri biliyoruz ama yaşamadığımız için tabii ki milletin iradesiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanımız var ülkemizde. Böyle bir dönemde bu darbe kabul edilemezdi. Ben bunu kendi bir vatandaş olarak şahsıma bunu kabul edemedim.
Evet, peki ne yaptınız? Bunları duydunuz, bomba atıldı.
Evet.
Çok yakın bir noktada bombanın hem sesini duydunuz hem de etkisini hissettiniz. Etkisini hissettiniz. Peki orada ne aklınıza geldi? Ne yapmanız gerektiğini nasıl yönlendirdi? Kim yönlendirdi? Şimdi buradaki ayrıntıları merak ediyoruz.
Evet. Evet, esasen zaten geleceğim nokta şuydu. Bu öyle bir şeydi ki telefonda şimdi konuşuyorum. Bu esnada bomba atılmış, hengame var, darbe yapılıyor. Eşimle konuşuyorum. Tabii telefonda eşimden helallik istiyorum. Diyorum ki ben çıkacağım, haberin olsun. Eşim yalvarıyor, ne olur diyor, ortalık çok kötü çıkma. Tabii ki o da canımızı düşünüyor tabii bir şey olursa diye. Ama o an o duyguyu yaşamak öyle bir şey ki, böyle Allah tarafından yani öyle bir şey yaşadım ki göğsüm böyle kabardı. Kendimi dışarıya, yani korkular yenildi.
Korku
kalmadı.
Kalktı,
o anda korku ortadan kalktı. Ben de yani vücuduma tırnaklarımdan başlayarak kafamın tepemin ta üstüne kadar böyle aşağıdan yukarıya doğru öyle bir enerji geldi ki sanki Allah tarafından. Yani göğsüm doldu böyle. Yani yerimde duramıyorum. İçim içime sığmıyor. Bunu kabullenemiyorum. Ben çıkacağım. Bu vatanımı savunacağım. Bu şekilde dualar eşliğinde içimden evden hemen ayrıldım. Bayrağımı aldım. Bayramla birlikte komşumla birlikte komşumun oğlu onların aracına bindik. Gölbaşında ilçede merkezde dolandık. Tekbirler getirerek aracı bir yere park ettik. Halk olarak birleştik. Buradan önce güvenliğimizi sağlayan tabii karakolumuza, polis oraya geldi aklımıza. Oraya hep akım etmişti insanlar. Tekbirler getirerek 10 kişiydik. Baktık 30 kişi oldu. 30 kişi baktık 40 oldu. Allah'ım mahşer alanına döndü. Bu anlatılamazdı yani, yaşanılmalıydı. Sokaklar, caddeler tıklım tıklım ince binlerce insan olduk bir anda. Yani Allah öyle bir şeydi ki yani hiç kimse birbirini tanımıyor. Örgütlenmiş gibi böyle bir koordine oluştu. Bir haberleşme şeyi yok. Allah tarafından sokaklarda, caddelerde tekbirler getirerek Özel Hareket Dairesi Başkanlığı'na, şehitlerimizi verdiğimiz, o 50 şehit verdiğimiz, bombalanan Özel Hareket Dairesi Başkanlığı'na doğru tekbirlerle gidiyoruz. Tabii orada maalesef şehitlerimiz vardı. Durum kötüydü. Bir koridor oluşturulmuştu, kapatılmıştı. Giremedik. Ama tabii orada bir teşkilatlanma anlamında bir koordine oluşturuldu. İlçede TRT'nin basıldığını, daha sonra Gölbaşı çevresinde TürkSat'ın buna benzer kurumlarımızda sıkıntılar olduğunu, buralara baskınlar yapıldığını ve halk olarak birleşmemizi, oralardan yardıma gitmemizi istendi. Oradan anonslar yapıldı. Orada askerlerimiz, özel hareketçi polislerimiz bizi yönlendirdi. Allah razı olsun hepsinden.
Nereye gittiniz?
Tabii daha sonra benim aklımda arkadaşlarımı aradım, birkaç arkadaşımı. Kızılay'da Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde toplandıklarını ama orada çok ciddi olaylar olduğunu, oraya sokmadıklarını, ateş edildiğini, helikopterle ateş edildiğini, uçakların çok alçak geçtiğini, hatta ölülerin şehitlerimizin olduğunu, yaralıların olduğunu söylediler. Biz zaten kendim şahsım olarak oraya gitmek istedim. Tabii daha sonrasında komşumuzla oğlunun aracında olduğumuz için tekbirler getiriyoruz bayraklarımızla. Dikmen Kavşağı'ndan Kızılay'a inecekken tekrardan orada Allah'ın işte bir şeyi, yani o anda bizden TRT'de yardım edilmemiz konusunda, polislerimiz de orada, özel hareket polislerimiz, TRT'nin basıldığını, burada bildiri okutulduğunu, buraya yardım edilmesini istendiği için halk tarafından geri buraya döndük. Dedik en yakın kurumumuz burası bize. Tekrardan döndük, TRT'ye intikal ettik. F-16'ların alçak uçuş yaptığını gördük. Tabii ki önce hiçbir kalabalıktı. Araç çekecek yeri doğru bulduk. Hemen aracı çektik. Koşarak Nizamiye kapısına doğru ilerledik ama öyle bir şey vardı ki, hava vardı ki. Dumanlıydı, karanlık bir ortam. İçeriği askerler sarmış. Her tarafta askeri araçlar. Bildiğimiz ülkemizin Türkiye Radyo Televizyon olan bir kurumunu resmen askeriye çevirmiş bir şekildeydi. İçeride hainler askeri üs gibi askeri araçlarla her tarafını sarmışlardı. F-16 alçak geçişler yapıyordu. Sikorsky helikopteri yerleşkenin ormanlık alanının üstünden ateş ediyordu. Ön taraftan Nizamiye'deki askerler koridor oluşturmuş, ateş ediyorlardı çaprazdan bize, havaya. Bizi üstümüze doğru tutuyorlardı namluları. Bir nevi bizi yıldırmaya çalışıyorlardı ama tabii orada yaşadığım duygulardan biri de şuydu. Camiden sela seslerini duyuyoruz. Sağıma bakıyorum. Sağımda 60 yaşlarında, babamdan büyük, belki dedem yaşlarında insanlar var. Soluma bakıyorum. Benden biraz büyük böyle ablalarım, teyzelerim, küçük çocuklar görüyorum. Halk birleşmiş, kenetlenmiş. Allah'ım nasıl bir duygu duyuyorum ya. Bir korku yok. Hainler ateş ediyor. Tabii geriye dönüş kesinlikle yok. Kararttık. Gözümüzü kararttık. Yılmayacağız. Nizamiye kapısının önündeyiz. İçeriye girmeye çalışıyoruz. Bu arada bizim halk olarak baskımızı gördükleri için ben bizzaten şahit olduğum 3-4 tane rütbeli askerlerden kendi silahlarıyla beraber... Karanlıkta tabii tam tahmin edemiyorum ama er veya erbaş veya rütbeli askerlerden 4 tanesine şahit oldum. Kendi silahlarıyla beraber bizim bu halkımızın baskısını hissederek üstümüzde, üstlerinde hissederek bizdeki o cesareti, yılmayacağımızı gördükleri için kendilerince teslim oldular.
Ben aslında şurada bir farklı bir soru sormak istiyorum.
Evet.
Orada çalışanların dışında halkı orada gördüklerindeki tepki, yüzlerindeki ifade, bir bunu sormak istiyorum. Bir de hiç onlarla karşılıklı diyaloğa geçtiniz mi? Bu hainlerle hiç görüşme fırsatınız oldu mu? Yani durun, yapmayın. Siz bizim askerimizsiniz.
Evet.
Siz bizim kardeşlerimizsiniz dediniz mi?
Evet.
Bunların karşısında almış olduğunuz cevap neydi acaba?
Evet. Tabii bunu çok kısa da olsa, yaşadım. Biz zaten karşımdaki askerlerle diyalog kurmaya çalıştım. Ama tabii öyle bir hengame içindeyiz ki sürekli ateş altındayız, baskıdayız. Yıldırmaya çalışıyorlar. Halkı püskürtmek için, baskımızı azaltmak için. Ama buna rağmen o şeyde, hengamede karşılıklı iletişim kurmaya çalıştım. Dedim ki neden ateş ediyorsunuz bize? Sizin amacınız ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz dedim. Bakın siz de askersiniz. Sizin de evde çoluğunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız var belki. Biz de yaptık askerlik.
Cevap mı?
Sizin amacınız neydi? Geri gidin. Tek cevap bu bize.
Vururum diyen oldu mu?
Geri gidin, evet, ateş ederim. Geri gidin, namluları üzerimize doğru tutuyorlar. Çaprazdaki havaya doğru duran namluları üzerimize doğru indirerek psikolojik baskıyla bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama... O gece öyle bir cesaretimiz, öyle bir şeyimiz var ki, iman gücümüz, Cenab-ı Allah bunu nasip etti. Yani Allah tarafından. Yani bunu elimizde olmayan bir güç. Tabii bu diyalog karşısında hep ateş ederiz. Uzaklaşın, geriye gidin, yaklaşmayın. İçeriye girmeye çalışmayın şeklindeydi. Tabii daha sonra ben bu diyalogdan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika bu hengameyi yaşadıktan sonra ateşler daha da artmaya başladı. Biz zaten 4 tane rütbeli askerler tahmin ettim. Erbaş da olabilir rütbeli asker. Teslim olduktan sonra bizim bu baskınımızı hissettikten sonra kırılacağını hissettiklerini düşünüyorum ben. Halkın baskısının kırılacağını hissettikleri için ateşlerini yoğunlaştırdılar. O arada biz tam Nizamiye kapısından içeriye adım attık. Öndeki grup olarak biraz geri çekildiler ve daha sonra ateş artmaya başlayınca yaralanmaya başladılar. Birkaç kişinin düştüğünü sol tarafımdan gördüm. O arada tabii kalabalık dağıldı biraz sağa sola. Ortada boşlukta kaldık. Tabii yere yattık.
Takribi kaç kişi vardı orada?
Nizamiye kapısının önünde yaklaşık Nizamiye kapısının önünde böyle 200 kişilik, böyle 150-200 kişilik bir önde olan bir grup vardı. Ben onların içindeydim. Tabii caddede
daha fazla
insanlar.
Peki vurulmanıza geçelim. Vurulmanıza nasıl oldu?
Vurulmam şöyle oldu. Biz içeriye girmeye yeltendiğimiz için, içeriye gireceğimiz için, bu baskıyı kıracağımız için tabii ateş daha da yoğunlaşınca yaralanmaya başladı. Birkaç kişi düşünce kalabalık da dağıldı tabii. Bir yandan onlara yardım etmeye çalışıyoruz ama yere kapaklandık tabii. O arada ben kalktım. Biraz bir iki adım sürünerek kalkmaya çalıştım ki dedim bir tarafa kenara atlayayım. Bir iki tane de yaralının olduğunu görünce sol tarafımda dedim onlara yardım etmeye çalışayım. Tabii ayağa kalktığımda ilk aldığım sol göğüs altından bir yaralanma aldım. Sol göğüs altından yaralanma aldım. Yere düştüm, tekrardan kalktım. Tam kendimi bir muhafaza edeceğim, bir yere atayım derken sol elimin üstünden şarapnel parçası saplandı ve elimde bir yoğun bir kanama oldu. Tabii yere çökerek kendimi attığımda iki tane polis mensuplarından iki tane polisimiz beni hemen o şeyin içinden aldı. Direktmen bahçe duvarlarının, bariyerlerinin olduğu yere çektiler. Hemen ilk müdahaleyi orada yaptılar, hatırladım. Daha sonrasında bir tane sivil olarak gördüğüm ama üniformasını giymişti. Eski özel harekatçı olduğunu biliyorum. Bir abimiz vardı. İsmini de telaffuz edebilirim. Orkun Aytek kendisi, sağ olsun. Onun tampon yardımları oldu polislerimizle beraber. Daha sonrasından beni hastaneye yetiştirmeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Daha sonra o hengamede tabii insanlar yardım etmeye çalışıyor. Kimi araba durdurmaya çalışıyor, ambulans çağırmaya çalışıyorlar. Çok şükür ki ben hala orada dualar ediyorum. Daha sonrasında tabii beni hastaneye yakın olan en yakın hastane Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldım.
Evet, hastaneye isterseniz sonra gelelim.
Evet.
Gerçekten çok anlattığınız şeyler çok güzel. Böyle vatanı korumak, milleti korumak için canınızı ortaya koydunuz. Bizim medarı iftarımızsınız. Hastaneye gelelim. Hastanenin sonrasında ayrıntıları tabii alacağız.
Evet.
Ama öncesinde Orkun Bey hattımızın diğer ucunda.
Evet.
Ona bir merhaba diyelim.
Merhaba diyeyim.
Orkun Bey bizi duyabiliyor musunuz?
Duyabiliyorum, evet.
Hoş geldiniz programımıza. Gazimiz Hasan Hüseyin Bey stüdyo konuğumuz. 15 Temmuz'un akşamında neler yaşandı, neler bitti onları bize aktarıyor. Canlı canlı burada vatanı milleti nasıl koruduğunu aktarıyor. Tabii siz de şahit olansınız. Efendim biraz da sizden dinlemek istiyoruz.
Valla öncelikle Cenab-ı Allah bir daha böyle bir gece milletimize yaşatmasın. İlk temennim bu. O gece ben önce özel harekata gitmeye çalıştım. Orada çok sevdiğim bir kardeşimin şehit olduğunu öğrendim. Gitmeye çalıştım ancak yolları kapatmışlardı, gidemedim. Sonra geri işte Ankara istikametine döndüm. Radyo dinliyorum bu arada. Dediler ki TRT'de durum sıkıntılı. Hemen bastım TRT'ye gittim. Sonrasında orada tanıştığımız kardeşlerimiz var. Hem Hasan Hüseyin hem Enes kardeşim var. Enes Topçu. O da gazimiz. Orada birbirimizi bulduk yani. Zaten hani bir avuç insandık biz orada ilk başta. Sonradan kalabalıklaştı. Ondan sonrasında biz 2-3 askerimizi ikna ederek teslim aldık. Çünkü kapının önüne nizamiye dizilmişlerdi. Geçiş vermiyorlardı bize. Biz içeri girmek istediğimizi söyledik. Ancak işte 2-3 askerden sonra zaten sürekli havaya ateş açılıyordu. Sonra arkadan bir tane uzman çavuş gelerek askerlere küfür ederek halka doğru ateş açmalarını söyledi. Sonrasında ateş açarlarken önce Enes kardeşim yaralandı boynundan. Ona ilk müdahalesini yaptım. Acıydı, kötüydü. Yani birkaç mermi birden yemişti. Ondan sonra panik bir haldeydi. Yani bu çok doğal bir şey. Panik bir haldeydi. Neyse ilk müdahalesini yapıp bir araca yerleştirdik. Sonrasında Hasan Hüseyin kardeşim de geldi. Çünkü araç gelişi yok. Yani bir tane araba bulduk ve bütün yaralılarımızı o arabaya sıkıştırmaya çalıştık. Ufak da bir arabaydı. Sanırım tipo benzeri bir şeydi. Ondan sonra kardeşlerimizi arabaya koyduk. Hastaneye gönderdik aracı. Ondan sonra... bu sefer tabii o sinirle elimizdeki kardeşlerimizin kanı vesaire asker daha fazla direnemedi bize. Biz bastık içeriye girdik. Yani özetle bunlar. Tabii arada yaşanmış birçok şey var.
Evet.
Ama şimdi kısıtlı zaman onlar bile anlatabileceklerim bunlar.
Onlar gerçekten bir program olur onlardan. O aradaki yaşanmış olanlar, o ayrıntılar gerçekten çok önemli noktalar. Ama siz bunları bizimle paylaştınız. Hasan Hüseyin kardeşimiz bizimle paylaştı. Medar-ı iftarımızsınız gerçekten. Sizin için neler yapsak azdır. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da konuk oldunuz. Sağ olun anlattıklarınızdan dolayı.
Hasan Hüseyin kardeşime de çok selam, sevgilerimi iletin.
Teşekkür ederiz.
Hepsini ayrı ayrı çok
sağ
seviyorum.
Sağ olun abicim. Sevgiler, saygılar, kucak dolusu.
Benim
teşekkür ediyorum.
Tek kazancım onlardır. Yani hani iki tane yeni kardeş edindim aileleriyle beraber. Hani insan 40 yaşından sonra da kardeş sahibi olabiliyor muymuş? Evet, olabiliyormuş. Çok şükür yani.
Orkun Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, şeref verdiniz efendim. Sağ olun.
Estağfurullah, sağ olun. Allah'a emanet olun.
Evet, Orkun Bey de anlattı. Sonra hastaneye gittiniz. Hastane süreciniz oldu. Tabii şu anda tedavi sürecinizi bir ben sorayım. Ondan sonra birlikte toparlayalım, programa veda edelim.
Tabii. Hastane sürecimiz şöyle oldu. Hastane sürecimiz şu şekilde gelişti. Hastaneye girdiğimde... Orkun abimizin çabalarıyla birlikte araca bindirdiler. Tekrardan daha sonra hastane süreci gelişti. Tabii bilincim kapalıydı. Daha sonra yoğun bakım şeyinde acil ilk müdahaleden sonra ameliyata girmeden önce doktorumla görüştüğümde ameliyat almadan önce doktorumun verdiği bilgi de sol göğüs altından kurşun aldığımı, içeride dalağımın arkasında hasarlanma olup bağırsaklarımdan 3 yerde parçalanma olduğunu, bir ameliyat gerçekleştireceğimizi ve sol kolumun üzerinde de bileğimin üzerinde de 3 tane küçük milde şarapnel parçalarının olduğunu, ama korkulacak bir şey olmayacağını inşallah dua edelim, başarılı bir operasyonla sağlığımıza kavuşacağımızı söyledi.
Şimdiki durumunuz ne? Ameliyatlar oldunuz, her şey bitti.
Tabii.
Uzun süre bir tedavi süreci geçti.
Evet.
Şimdi nasılsınız? Bir his kaybı falan var mı?
Şu an için çok şükür herhangi bir sakatlık veya vücudumda his kaybedecek bir durum oluşmadı çok şükür. Tedavi sürecim bitti hemen hemen. Tabii ameliyat sonrasında vücudumda parçalanan kısımlardan tabii çok şükür dalak arkasındaki hasarlanma tedavi edildi. Bağırsaklarımın bir %30'luk kısmı alındı. Ama şükürler olsun ki bugün yine dimdik ayaktayım. Sağlığıma kavuştum. Şu an herhangi bir sıkıntım yok. Kalıcı bir sakatlığım da olmadı. Şükürler olsun. Bugün yine Allah korusun. Tabii Türkiye'de aslında darbeler tarihe gömüldü 15 Temmuz'da. Bir bedel ödendi ama gerçekten bu destan da yazıldı Türkiye'de.
Bugün olsa aynı şekilde yine çıkarız diyorsunuz.
Tabii,
değil mi?
Tabii kesinlikle evet. Dimdik ayaktayız ve bugün yine hazırız. Vatanımız için, bayrağımız, toprağımız için çarpışmaya her zamanki gibi.
Evet. Bugün sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Aynı Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi.
Tabii.
15 Temmuz'da da bir destan yazdınız.
Evet.
Bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiniz. Hep birlikte o gün sokağa çıkan herkes bu mücadelenin
evet,
bir parçasıydı.
Evet, zaten o ruh vardı o gece.
Evet. Çok dışarıda. Teşekkür ediyorum programa katıldığınız, şeref verdiğiniz. Ağzınıza
ben
sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Çok sağ olun efendim.
Efendim teşekkür programı ederim. Bitiriyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum.
Demokrasi Kahramanları.